Kaf Dağı'ndan yeryüzüne. Masallar, destanlar. Sevgili dinleyiciler, Kaf Dağı'ndan yeryüzüne Masallar, Destanlar programına hoş geldiniz. Hem yetişkinleri hem de çocukları yaklaşık yarım saat sürecek büyülü bir yolculuğa davet ediyoruz. Yapımcılığını Zeynep Yıldırım'ın üstlendiği programda masal anlatıcısı Mehtap İnan'ın sesinden Dev masalını dinliyoruz.
Vakti zamanında bir çölün kıyısında kerpiç evleri daracık sokaklarıyla labirente andıran küçük bir kent vardı. Yılan gibi sürünerek ayrılan ve köşe başlarında tekrar birleşen sokaklarıyla, surları yanı başındaki viranelerle uzanıp giderdi. İşte bu viranelerden birinde diken satan bir adam yaşardı. Diken neden mi satılır? O dönemlerde büyücüler, birbirine diş bileyen gelin kaynanalar, karı koca arasını dağıtmak isteyen kötücül insanlar. Karı koca arasını dağıtmak isteyen kötü niyetli insanlar. Bunlar dikenleri alırlardı ve büyülerinde kullanırlardı. O saatten sonra herkes birbirine diken gibi batardı. İşte adamı da o yüzden pek seven yoktu. Virane bir kulübede yaşardı. Bir karısı ve iki güzel kızı vardı. Karısı yine hamileydi ve ne hikmetse o gün doğum sancıları tutmuştu. Ama yataktan kalkamıyordu. Kapı çalındığı zaman adam kapıyı açtı, baktı bir kadın. Kadın dedi ki, eğer bana ekmek ve süt verirseniz, karnımı doyurursanız ben de size bir kehanette bulunurum. Adamcağız durdu, düşündü. Zaten kendilerine yetebilecek kadar zar zor vardı yiyecekleri. Onlar da ekmek ve süt dışında başka bir şeyle beslenmiyorlardı. Aylardır et yüzü görmemişlerdi. Hele bir ot evlerine girmemişti. Süt ve ekmek. Ama yine de kapıya gelen dilenci boş çevrilmez diye adamcağız kendi rızıklarından bir miktar verdi kadına. Kadın kuru ekmeği sütüne batırıp yedi ve sonra ayağa kalktı. Bu evde bugün bir kız çocuğu dünyaya gelecek. Ama o dünyanın en güzel kızı olacak. Ve eğer siz onu güzelce korur kollar da bir bahtsızın gözüne denk getirmeden ömrünü o ergenliğin sonuna kadar tamamlarsanız, sizin refahınızda, ferahınızda, bundan sonraki rahat yaşantınızda ondan olacak. Bu güzel kız öyle ki paha biçilmez bir güzelliğe sahip olacak. Servet ve ihtişam güzelliğin ardından gelecek, onu talep edecek, onunla da tamamlanacak. Güzellik varlığı olduğu gibi yokluğu da kendine çekme talihsizliğindedir ama unutmayın bunu. O yüzden bu kızı iyi korumalısınız. Adamcağız dinledi kadını. Tam o sırada karısının doğum sancıları ayyuka çıktı. Bağırışları. Kapıyı örtüp karısına koştu adam. Karısı o dünyalar güzeli kızı doğururken öldü. Kaldı mı üç kızla dikenci baş başa. Yine aynı işi yapıyordu. Yine dikenleri satıyordu. Bir tane halatı vardı. O halatı beline bağlayıp çöle gidiyor. Dikenleri gördüğü zaman halatı çölün üzerindeki toprağa uzatıyor. Hepsini dikenlerin üst üste koyarak bağlayıp peşi sıra sürükleyerek çarşıya getirip satıyordu. Sıcak kavuruyordu, ihtiyarlık ayağına dolanıyordu adamın. Ama yine de hiç vazgeçmiyordu. Sonuçta öyle ya, o dünyanın en güzel kızına sahipti. Kızlarını sıkı sıkıya tembih etmişti. Aman ha aman! Kardeşiniz, en küçüğünüz, adını Mihir koymuşlardı. Mihre iyi bakın. Sakın dışarı çıkarmayın. Kimse onu görmesin. Bir bahtsızın, bir kadersizin bakışına denk gelirse eğer, Sonra biz ne yaparız? Ve böylece iki kız da kardeşlerine bakarak, bakıcılık yaparak ömürlerini bu şekilde tamamlıyorlardı. İçten içe de, evet, insan kardeşini sevmez mi? Neredeyse sevmeyecek kadar. Öyle ya, o dünyanın en güzel kızı. Ama o olmasa kendilerinin de gideri var. İşte bütün bu olanlar kendi kendine kaderin ağlarını örüyordu aslında. Yaşlı adam bir gün yine çöle gitti. Halatını almıştı yanına. Uzattı toprağın üzerine. Çölün o sıcacık toprağı birdenbire halatı neredeyse emdi. Kumların arasında acaba kimler, ne ifritler, ne cinler, ne şeytanlar oynuyordu? Adam korkardı. Çölde 3 adım gider, dönüp arkasına bakardı. Eğer yaşadığı şehir, o kent yeterince uzak değilse devam ederdi biraz daha yürümeye. Dikenlerin hepsini topladığında 2'de 1 arkasına bakardı hep. Şehir ondan uzaklaşmamalıydı. Bir gün yine adamcağız halatını aldı. Ardına baka baka şehirden çok uzaklaşmadan dikenleri toplamaya başladı. Dikenleri topladı, sonra belindeki halatı çözdü, yaydı yere. Nereden geldiği belli olmayan bir rüzgar havalandırdı halatı, gökyüzüne doğru çıkardı. Halat gitti, adam koştu peşinden. Öyle ya, bu devirde bir halat o kadar zor ki. Nereden bulur bir daha? Hem dünya para. Koştu peşinden. Halat gitti, adam peşinden. Halat gitti, adam peşinden ve ardına bakmak gelmedi aklına. Nihayet rüzgar dinip de halat bir yılan gibi yere düştüğü zaman sağına soluna bakındı. Ardına önüne ne evlerin çatıları damları vardı ne de şehrin o parlayan ışıkları. Halatın ucu yerde bir kapıyı gösteriyordu. Yavaşça yaklaştı. Açtı kapıyı. Korkuyordu. Çok korkuyordu adam ama aşağı doğru inmekten de kendini alamıyordu. Basamakları saymaya başladı. 10, 9, 8, 7. Birinci basamağa geldiği zaman hayatında görebildiği en büyük hazineyi gördü. Ömrü boyunca kuru ekmek ve sütle beslenen birisi için bir buğday ambarı. İşte hazine buydu. Adam hevesle buğdayların ortasına oturdu. Sağına soluna, yüzüne gözüne sürdü buğdayları. Sonra dedi ki, bunları ben nasıl götüreceğim peki? Hemen gömleğini çıkardı, bir torba yaptı, doldurabildiği kadar buğdayı doldurdu ve dedi, dikenlerden daha çok satabilecek iyi bir şeyim var artık. Yola çıktı. Ama şehrin ne ışıkları vardı ortada, ne kuleleri, damları. Ama gökyüzündeki yıldızlar o kadar güzellerdi ki, sanki adama artık bahtın değişti, şansın döndü der gibiydiler. O da yıldızlara bakarak evini, yolunu buldu. Önce pazara gitti, buğdayları sattı. Evine birkaç şey getirdi. Kapıyı çaldığı zaman kızlar sevinçle karşıladılar onu. Böylece adam her Allah'ın günü o korktuğu, sürekli geriye bakarak ilerlediği çölde eliyle koymuş gibi bir kuyu bulmuştu. İşte bu tahıl ambarına her gün gitmeye başladı adam. Torbalar, çantalar, heybeler, bohçalar, hepsini doldurup doldurup getirip satıyordu. Günlerden bir gün o yine bu işlerin peşindeyken en küçük kızı Mihir. Sağına baktı, ablaları yok. Soluna baktı, ablaları yok. Öyle ya, kendisiydi dışarı çıkamayan. Onlar dışarı çıkabiliyorlardı. Hevesle ablalarını kıskandığını düşündü. Sonra da bana bakmaktan başka işleri olsun tabii. Onlar da nasiplensin, güçlensin, bir sevgileri, sevgilileri olsun diye düşündü. O bu düşüncelerin içerisindeyken duvarlar birdenbire saydamlaştı. Göz göz açılmaya başladı ve kendisine bakan bir çift göz gördü. Göz o kadar ilginçti ki, bütün hareketlerini kontrol ediyordu sanki. "Şşş!" dedi. "Yaklaş." Kız yaklaştı, gözle göz göze geldi. Ve sonra sordu, "Sen kimsin?"
"Ben sırların efendisiyim."
"Bana bir sır vermek ister misin?"
"Aa," dedi, "çok yanlış bir yerdesin. Çünkü benim hiç sırrım yok. Babamın var. Kız kardeşlerimin de sırları var. Ama ben şu evden dışarı çıkmıyorum. Güneş beni hiç görmüyor. Hiçbir insan benim yaşadığımı bilmiyor. O yüzden benim hiç sırrım yok."
"Peki bir sırrın olsun ister misin?" dedi o göz. Kızın kalbi küt küt küt küt küt atmaya başladı. "Evet," dedi, "evet, bir sırrım olsun isterim."
"Eğer bir sır istiyorsan."
Kız sordu, "Ne yapmalıyım?"
"Günü geldiği zaman babanla sana haber göndereceğim. Beni kabul et. Bundan sonra senin artık bir sırrın var, benim. Benden kimseye bahsetmeyeceksin."
"Peki," dedi kız. Ve gerçekten o gün ablaları geldiğinde gördüğü o bakışlardan hiç bahsetmedi. Babası eve gelip de eli kolu dolu olarak pazarda sattığı buğdayın karşılığında bir sürü yiyeceği sofraya koyduğunda ona da hiçbir şey söylemedi. Güle oynaya yemeklerini yediler. Ertesi gün adam tekrar çölün yolunu tutmuştu. İhtiyar adam kuyunun oraya geldiği zaman kapağı kaldırıp kapıyı açıp aşağıya doğru indiğinde artık çok az kalan buğdayları getirdiği son çuvala doldurdu. Sırtına yüklendi, tam merdivenlerden çıkacak. "Bir," dedi, kaldı öyle. Çünkü en tepede bir karaltı vardı.
"Sen de kimsin? Çekil önümden, gitmem lazım," dedi adam.
"Benden aldığını bırakmadan gidemezsin," dedi karaltı.
"İyi de senden bir şey almadım ki," dedi adam.
"Öyle şey olur mu? O sırtında taşıdığın buğdaylar benim."
"Nasıl olur? Bunlar buradaydı. Onların sahibi yoktu."
"Olur mu? Onları ben, bu buğdayları yetiştirmek için ne emekler vererek ben yetiştirdim. Sonbahar rüzgarlarında tohumları serptim. Kışın dondurucu soğuğunda yer altında onları sıcak tuttum. Bahar yağmurlarıyla suladım. Yazın kavuran sıcağında başaklarını biçtim. Onlara emek verdim. Eğer benim malımı bana geri verebiliyorsan ver, veremiyorsan karşılığında büyütmek için emek verdiğin bir şey ver sen de bana."
Adam aklından kızlarını geçirdi ve Mihir diye düşündü. En güzel kızı. Sonra hemen bu düşünceyi sildi. Adam dedi ki, "O karaltı. Evet, o en küçük kızını istiyorum senden."
"Ama nasıl olur?" dedi. "Sana ondan hiç bahsetmedim ki. Ben sırların efendisiyim. Her sırrı bilirim. Aklından geçenleri de, sakladıklarını da, saklayamadıklarını da. O yüzden sakın buradan kaçıp gitmeyi düşünme." Bunu söyledikten sonra duvarların hepsine bir bakış attı karaltı ve karınca yolları gibi sonsuza doğru açılan bir sürü yol peydah oldu. Yaşlı adam ilk kez korkmuştu.
"Yani kaçmaya kalktığında seni her yerde bulurum. Uykularına girerim, kızlarını da elinden alırım. Ya dediklerimi yaparsın, ya da..."
"Ya da," dedi adam,
"ya da canını alırım. Kızlarını da sağ bırakmam."
Adam çuvalla birlikte dışarıya çıktığı zaman yıldızlar yine gökyüzündeydi. O ilk günkü gibi. Ama bu sefer, "Hey ihtiyar, çuvalladın. Bak gördün mü? Hiçbir şey düşündüğün gibi olmadı. Meğer şansın o kadar da iyiye dönmemiş," der gibi duruyorlardı. Adamcağız ne yapacağını bilemedi ve kızlarının yanına geldi. O iki kızına
her şeyi anlattı. Mihre bir şey söylemedi ilk etapta. Önce ablalarının tepkisine baktı. Ah dedi, Mihri vermek zorundayız. O artık bizim geleceğimiz değil. O artık bizim refahımız, ferahımız, geleceğimiz değil. Kızlar üzüldüler tabii ama bir yandan da kız kardeşleri gidecekleri için acayip sevindiler. Kıskançlık ilginç bir duygudur. Kardeş arasında da olsa bir var oldu mu kolay kolay yok olmaz. Kızlar babalarına tamam baba dediler madem böyle gerekiyor. Sonra adam Mihri aldı karşısına konuşmaya başladı. Mihir, sen dünyalar güzelisin. Seni çok sevdiğimi bilirsin. Ama sırların efendisi çıktı karşıma ve seni istedi. Bütün bu sattığımız buğdayların sahibiymiş meğerse. Olanı biteni anlatınca, Mihir, sırların efendisi seni istiyor kelimesini duyduğu andan itibaren zaten razıydı her şeye. Onun sırrı onun olacaktı artık. Kızcağız kararını verdi ve kabul etti. Babası da ertesi gün gidip söyledi o karaltıya. Tamam dedi, Mihir kabul etti. O zaman nergizlerin ilk çıktığı zamanı bekleyin. Nergizler çıkar çıkmaz topraktan kızınızı şehrin kapısının tam önüne kimsesiz olarak bırakın. Yanında kimse olmasın. Pekala dedi adam. Şimdi bana kim olduğunu gösterecek misin? Kızım kimle evleniyor bilmek isterim. İşte o zaman karaltı birdenbire süzülüverdi aşağı doğru merdivenlerden. Koskocaman, kapkara bir yılandı. Gözleri yemyeşil. Ve bütün derisi insan gözü gibi parlayan. Nutku tutuldu ihtiyar adamın. Ama dedi, benim kızım insan, sense bir yılansın. Siz nasıl evlenebilirsiniz? Ah ihtiyar, çok fazla şey soruyorsun. Sen şimdi git ve nergislerin açtığı zamanı bekle. Kızını da şehrin kapısına kimsesiz olarak bırakmayı sakın unutma. Böylece adam evine gitti. Mihre gözyaşları içerisinde sarıldı. Kızlarına dedi ki, nergislerin olduğu vakti bekleyeceğiz. O gün kız kardeşinizi şehrin kapısına bırakacağız. Günler su gibi geçti gitti. İlk büyük kız gördü nergisleri. Nergisleri görür görmez de gelip babasına, baba dedi, nergisler çıkmış. Pazarda satılıyordu, gördüm. Baba kederle Mihri vermesi gerektiği zamanı anladı. Kızlar kardeşlerini götürüp hamama yıkadılar. Saçlarını topladılar. Hatta bir tanesi dedi ki, sana bir duvak da yapalım. 7 kat kumaştan bir duvak yaptılar başına. Sonra onu götürüp güneşin tam alnına, çölün ortasına, şehrin kapısına öylece bıraktılar. Mihir beklemeye başladı. 1 saat, 2 saat, 3 saat. Artık güneş batmak üzereydi. Mihir de uyuyakaldı. Uyandığında atlastan bir yatağın içerisindeydi. İpek yorganlar, kuş tüyü yastıklar, sağında solunda, hayatında hiç görmediği ama her zevkin müptelası olabileceği güzel kıyafetler, ayakkabılar, çarıklar ve sofra. Üstünde bir tek kuş sütü yok. Mihir kalktı yatağından, giyindi kuşandı, yedi, içti, oturdu. Bekledi. Nihayet gece yarısını biraz geçe bir kapı aralandı. İçeriye bir karaltı geldi. Ben dedi sırların efendisi. Sen Mihir, benim için hazır mısın? Mihir sevinçle kalktı. Evet dedi, hazırım ama artık seni görmek ve tanımak istiyorum. Bana kendini göster hadi. Birdenbire kendisini gösterdiği zaman o kara yılana baktı, baktı ve birden ne keder, ne merak, ne heyecan, sadece korku kaldı Mihrin içinde. Korkunun sonu yok. Yılan gölgesinin içinden seslendi. Korkma, sakın korkma. Kıyametin dehşetli bir tasviri gibiydi her şey. Korkunun sonu yok sanıyordu. Oysa her şey gibi korku da sona eriyordu. Giderek tiksintiye dönüyordu korku. Oradan da öfkeye. Sana zarar vermeyeceğim asla dedi yılan. Hırıltılı boğuk bir sesle bunları söylüyordu ama Mihir tiksinerek ona bakıyordu. Korkunun tükendiği yerde başka karanlık duygular çiçekleniyordu. Beni diri diri mezara soktun sen. Diri diri beni öldürdün. Yo dedi. Ben sana bu kılıkta gelmeyeceğim ki. Sürünerek sıyrıldı bütün derisinden. Ben sana bu mezarda cenneti vaat ediyorum. Sana cenneti yaşatacağım. Sonra yakışıklı bir prens oldu. Mihir ondan sonra hayatının ilk gününü yaşayacaktı. Çünkü bundan önce yaşadığı hiçbir şey hayat ya da yaşamak değildi. Yılan kapkara olan her şey gibi kendisine usulca yaklaştı ama artık yakışıklı bir adam suretindeydi. Beni tanıyorsun. Beni tanıyorsun, hatırla. Ben sırların efendisi. Ama en rahat ettiğim kılığım bu yılan kıyafetimdir. Beni çağırdın, ben de geldim. Beni istedin. Çünkü sen de biliyorsun ki senin gibi bir güzellik ancak aynı ayarda bir çirkinlikle dengelenir. İyilik kötülükle, gün geceyle, yakınlık uzaklıkla, her şey karşıtıyla. Sen de benimle dengeleneceksin. Ve böylece ölüm varsa eğer, Mihir bir daha hiç ölümden bahsetmek istemedi. Yılan derisinden sıyrılmış delikanlı saçlarını okşadı Mihir'in. Hazdın karanlık bütün kuyularını birer birer dolaştılar. Dehşetin doruklarına kendilerince ulaştılar. Mihir kendine geldiğinde çevresinde bir yılan dolanıyordu. Parlak pullarıyla bir zırhı andıran derisi üzerinde. Ve yavaş yavaş arkasını dönüp gidiyordu. Ama artık Mihir hiç korkmuyordu. Çünkü bu bir devdi, biliyordu. Mihir'in bakışları yılanın arkasından tesir ediyordu. İnsan suretindeki yılan, ben dedi, bir devim, sırların efendisi, Pinhan dev. Dilediğim kılığa girerim, istediğim gizi öğrenirim ve seni de öğrendim. Gün ışığının bile değmediği bu güzelliğin sırrına vakıf olmak istedim. Seni arzuladım, seni istedim. Şimdi sen benimsin, ben de seninim. Ömrümüzün sonuna kadar hiç ayrılmamayı diliyorum. Onlar erdi mi muradına, bir sonraki masalımızda karşımıza çıkacak. Ama bir sonraki masala kadar. Gökten 3 elma düşmüş. Biri dinleyenlere, biri anlatanlara, biri de hayatın gizi içerisinde her sırrı bilen, her sırrın peşinden koşan devlere. Kaf Dağı yeryüzü arası şimdi bütün masal diyarından ayağımızı atıp Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda bir sonraki programı dinlemenin tam sırası.
Kaf Dağı'ndan yeryüzüne. Masallar, destanlar.